Ayrım 11.
Gerçekten İsa şöyle demektedir. Bir devenin iğne deliğinden geçmesi, bir zenginin cennete girmesinden daha kolaydır. Vay şimdi tok olanların haline. Çünkü ağlayacaklardır. Zengin bir adam vardı. Yiyip içip kendine bakardı. Lazar adında bir yoksul da yaralar bereler içinde kıvranır, bu zengin artıklarıyla geçinirdi. Yoksulu, Peygamber Hazreti İbrahim'in kucağına vermişlerdi. Cehennemin acıları içinde kıvranan zengin, "Ey İbrahim baba!" diye bağırdı. "Lazar'ı gönder de parmağının ucunu suya batırıp dilimi serinlesin. Çok acı çekiyorum." Hazreti İbrahim şöyle karşılık verdi. "Ey oğul, sen dünyada varlık payını alırken Lazar yokluk payını alıyordu. O şimdi acıları unutacak, sen acı çekeceksin." Ancak İslam cennetinin göze ilk çarpan çelişmesi sadece bu değil, başkaları da var. Konuya şu açıdan yaklaşmak daha aydınlatıcı olacak. Cennet, kandaş toplum örgütlenmesinden bu yana insanlığın arkasından koştuğu ütopyalardan biri. Platon'un, İbn Tufeyl'in, Thomas More'un en tanınmış örneklerini ortaya atacakları ütopyalar, cennet kavramı içinde olmak üzere yaşanan toplumun haksızlıklarına, zulümlerine, yabancılaşmalara birer eleştiri, arayış, birer isyan niteliğindedirler. Toplumsal mücadeleyi ateşleyen, kafalarda düzeyin değiştirme fikrini uyandıran ülkeler olması bakımından insanlığın ilerlemesinde rol oynamışlardır. Bu açıdan bakıldığında İslam'ın cenneti ne anlatıyor, neyi getiriyor ya da getirmiyor? İlk göze çarpan, İslam'ın bağrında bir yara gibi duran kadın erkek eşitsizliği olduğu gibi cennete de yansımış durumda. Gerçekten cennette sunulan nimetlerden, üstelik oğlancılığa varıncaya değin her türlü eğilime yanıt verecek biçimde aslan payını alan erkek oluyor. Mümin kadınlar, ahiret kadınlarından farklı olarak erkeğine bağımlı, sırası geldiğinde erkeğini memnun eden, sonra da bir kenarda oturan bir konumdadır. Özetle, kadın erkek eşitliği ütopik bir evrende bile söz konusu değil. Kadın cennette bile kurtulamamaktadır İslam'da. İkinci olarak cennet uşak hizmetçi, sübyan huri türü sınıf farklılıklarının doğurduğu öğelere yaslanıyor. Ayrıca derecelere ayrılan cennette eşitlik ve edebi bir kurtuluş yok. Cennete girmenin koşulları ise öteki dinlerin ölçülerini kabul etmeyen, yalnız İslam'ın ölçülerine dayatan türden. Üçüncü olarak, bu dünyada yasaklanmış ve cennete girmeyi önleyecek haram şeylerin, kadın, şarap, cinsellik ve benzeri, öte dünyada helal sayılması ve ulaşılması gereken ödül türünden hedefler olarak gösterilmesi tam bir çelişki. Bu dünyada yasaklanan neden cennete helal oluyor? Orada helal olacaksa bu dünyada yasaklanmasının anlamı ne? Son olarak, ütopyaların toplumsal mücadeleyi ateşleyen, kafalarda düzeni değiştirme fikrini uyandıran o ülküsel yanı yok İslam'ın cennetinin. Cennete girebilmek için edilgin, içine kapanık, figüran, dünyaya küs, her şeyden elini eteğini çekmiş, toplumsal mücadeleye sırt çevirmiş bir insan olmak gerekir. Özetle, bir ütopya değil, bir mistik düş sadece İslam'ın cenneti. Bütün ütopyaların andıkları yitik cennet, yöntem olarak aslında akla uygundur, olumludur ve uygulanabilir niteliktedir. Mistik anlamda cennet ise, dogmatik, katı ve dondurulmuş bir emirler bütünüdür. Gerçekleşmeyecek oluşları bir yana, gerçekleşmeleri ne toplum ne de insanoğlunun ahlakı adına arzuya değer değildir. Bunu en güzel İslam'ın cenneti gösteriyor bize. Son bir değerlendirme. Kur'an'ın metafizik konularda yukarıda belirttiğimiz açıklamaları hakkında son bir değerlendirmede bulunurken ilk söyleyeceğimiz şudur. Muhammed'i kendi zamanında yaygın bu inançlardan yakasını kurtaramamış olmakla hiç ama hiç ayıplamayalım. Bu akıl ve bilim dışı şeylere bugün de inanan milyonlarca aymaz var dünyamızda. Bunun yanı sıra iki noktada mutlaka dikkatlerine çarpmıştır okuyucuların. Birincisi şu. Kur'an Müslümanlarca açıklığın şaheseri olarak da gösterilse, dahası bizzat kendisi apaçık olduğunu durmadan vurgulasa da son derece kapalı ve bunalık bir metin. Öyle olduğu için de hemen her ayet çeşitli yorumların giderek tartışmaların konusu olmuş ve olmakta. Yaratılış, peygamberlerle ilgili öyküler, kıyamet, son hüküm, cehennem ve cennet, bütün bu konular her yana çekilebilen hükümlerle dolu. Hepsi bir yana, bizzat Tanrı'nın kendisi yorum konusu Kur'an'da. Niçin açık konuşmaz Tanrı? Niçin kapalı ve bulanık bir biçimle söyler söyleyeceğini? Kimseden bir korkusu olmadığına göre neden böyle yapar? İkinci nokta şu. Çelişmelerle dolu. Burada çelişme derken, Mekke'deki ayetlerle Medine'deki kimi ayetler arasındaki çelişmeyi kastetmiyoruz. Bu doğaldı. Muhammed vaazında zamana ve zemine göre kimi değişikliklere gitti. Gitmek zorunda kaldı. Örneğin içki ve kumar hakkındaki kesin yasağa varış, bir seyir izlemiş ve öyle olduğu için de bu konudaki ayetler arasında ister istemez çelişme vardır. Bizim burada belirtmek istediğimiz çelişme ise bu değil. Kimi konularda işin özü temeliyle çelişmeye düşmek. Örneğin şeytanı, üstelik haksız olarak cennetten kovmak, bununla da yetinmeyip onun elini kolunu sallaya sallaya insanlar arasında dolaşmasına seyirci kalarak, kişileri aldatmasına göz yumup sonra da o insanları kıyamette sorguya çekip cezalandırmak. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu inancını haklı olarak reddederken, öte yandan aynı insanı, hiçbir neden yokken tutup kız oğlan kız bir kadından doğurtmak. Daha böyle yığını çelişme. Nasıl olur? Tanrı ki tanım olarak kemali, yani en yüce yetkinliği temsil eder, nasıl çelişir? Nasıl mantık yanlışına düşer de eylemde bulunur? İradesini olanca bulanıklık ve çelişmelerle ortaya koymak, Tanrı'dan beklenebilecek bir şey değildir. Ama insan için pek doğaldır. İşte bu nedenlerdir ki Kur'an'a Tanrı kelamı diyemeyiz. Bu her yanıyla bir insan sözü. Yani Muhammed'in sözüdür, onun vaazıdır. Muhammed, Tanrı'dan aldığı esinle söylemiştir söyleyeceğini. Ancak söyledikleri kendi iradesinin ürünüdür. İslam ilahiyatında bu nokta, gerçi vaktiyle de tartışıldı. Ancak bugün, ilahiyatın bu konu üzerine yeniden eğilip çözüme ulaştırması gerekir. Ve belki de çözüme ulaştırılması gereken en baştaki konu budur. Sonra unutmayalım. Tanrı'nın bizzat kendisi tartışma konusudur. Tartışma konusu olan bir şeyin kelamı olamaz. Ama Muhammed'in kelamı olur. Çünkü Muhammed'in varlığını tartışmıyoruz. O gerçekten var olmuştur, yaşamıştır. Metafizik konularda olanca açık verip çelişmelere düşen bir eserin toplum sorunlarına eğildiğinde nasıl açmazlara saplanıp kaldığını aşağıdaki bölümlerde göstermeye çalışacağız. Bu açmazlar geçmiş yüzyıllarda o denli göze çarpmıyordu. Ne var ki çağımızda öyle değil. Ancak bunu yapmadan önce üzerinde durmamız gereken bir ya da iki önemli konu daha var. 4. İslam'ın yükselişi ve gerileyişi. İslam 8. yüzyıldan başlayarak yükselişe geçer. 7. yüzyılda doruğundadır. 13. yüzyıldan başlayarak da bir geri çekiliş içindedir. Aslında 13. yüzyılda liderliğini yitirmiştir. En korkunç kaybı ise 18. yüzyıldadır. Çünkü dünyayı asıl ilerleten bir devrimi, sanayi devrimini kaçırmıştır o yüzyılda. Bu aşamaların üzerine durmak gerekiyor. Başlangıçlar. İslam, siyasal bir gerçeklik olarak pek kısa bir sürede doğdu. Bu süre içinde Araplar bir imparatorluk yarattılar. Ne var ki, İslam uygarlığı bu imparatorluğun eski uygarlıklarla evlenmesinin ürünüdür. Bu ise çok daha uzun bir zamana bir başka deyişle yığınla kuşağa yayılmıştır. Nasıl? Gerçekten başlarda Arap fethinin aradığı insanları İslam'a döndürmek değildir. Tersine avucuna düşmüş zengin uygarlıkları sömürmenin arkasındadır yalnızca. İran, Suriye, Mısır, Kuzey Afrika, İspanya'dır bunlar. İslam'a dönmeyi deneyen Hristiyanlar varsa cezaları kırbaçlanmaktır. Vergi yalnız Müslüman olmayanlara salındığına göre yeni efendiler niçin azalsınlardı gelirlerini? İşgal edilen ülkelerin halkları rahatsız edilmeksizin yaşam biçimlerini korurlar. Ne var ki? İribaş hayvan gibi bakılır kendilerine, özen gösterilir. Çünkü verginin çoğunu onlar öderler. Gaston Viet. İslam'a az dönüş ama bol vergi. İlk yılların politikası budur. Muhammed'i izleyen ilk 4 halife döneminin 632-660, arkasından başkentlerini Şam'a taşıyan Emevi halifelerinin politikası böyledir. Sürekli savaşlarla dolu bu yıllarda dinsel amaç hiç ya da hemen hemen hiç ön plana çıkmaz. Böylece Bizans karşısında savaş siyasal olup dinin dine karşı savaşı değildir. Dahası var. Fethedilen ülkelerde yönetim yerlilerin elinde kalır. Yazışma Rumcadır ya da Farsçadır. Son olarak sanat cami yapılarında bile Helenistik örneklerden esinlenir. Merkezi avlular, sütunlar, kemerler, kubbeler, Bizans modelini tekrarlar. Hristiyan çağını hatırlatırsa da özgün olan tek şey vardır. Müezzinin hakkı namaza çağırdığı minare. Ne var ki 8. yüzyılın ortalarına doğru köklü değişiklikler olur ve beraberlerinde siyasal, sosyal ve çok geçmeden de düşünsel altüst oluşları getirirler. Halifelik Abbasi hanedanına geçmiştir. Emevilerin beyaz sancağının yerini onların kara sancağı almıştır. Bir bakıma gerçekten bir devrimdir bu. Söz konusu değişikliklerin arkasından Müslüman dünya, o tarihe değin gözlerini büyüleyen Akdeniz'den yüzünü biraz çevirip doğuya doğru döner. Gerçekten yeni halifelerle İslam'ın başkenti Şam'dan Bağdat'a taşınır ve böylece İranlar ve öteki baş edilmiş halkların sahneye çıkmalarının önü açılmış olur. Safkan Arap egemenliğini bitmiştir. Bir yüzyıl kadar süren, içinde 3 ya da 4 kışağın yer aldı savaşçıların, yüksek kastı, zenginliğin ve lüksün giderek uygarlığın tadı ve zevkleri içinde kaybederler kendilerini. Büyük bir madde gönencin her yerde kendini gösterdiği bir dönemde başroller eski uygar ülkelere geçer doğallıkla. 820 yılına doğru halifenin gelirleri o zamanki Bizans İmparatorluğu'nun yıllık gelirinin belki 5 katına yükselmiştir. Vaktinden önce doğmuş bir ticaret kapitalizmi sayesinde korkunç servetler birikmektedir. İlişkiler Çin'e ve Hind'e, İran körfezine, Habeşistan'a, Kızıldeniz'e, Kuzey Afrika'ya, İspanya'ya kadar uzanmıştır. Tarih bakımından yerine oturmasa da kapitalizm kelimesini kullanıyoruz. Gerçekten İslam dünyasının bir ucundan öteki ucuna, meta üstüne spekülasyonun bir bakıma sınırı yoktur. Bir Arap yazarı Hariri, tacirin birini şöyle konuşturur. Çin'e İran safranı göndermek istiyorum. Duydum ki yüksek fiyataymış orada ve arkasından Çin porselenini Yunanistan'a, Yunan burakarını Hind'e, Hint demirini Halep'e, Halep züccasiyesini Yemen'e ve Yemen'in yollu kumaşlarını da İran'a. Düşünebiliyor musunuz? Alışveriş dünyasının coğrafi boyutlarını. Basra'da tacirler arasındaki işlemler bugün clearing dediğimiz ilkeye göre yürütülüyordu. Malum kentler olmadan alışveriş olmaz. Büyük kentler boy atar. İçlerindeki Bağdat 762'den Moğolların acımasızca yerle bir ettikleri 1258 yılına değin kuşkusuz en büyüğü, eski dünyanın en zengin başkenti gerçekten ışık kenttir. Onun biraz ilerisinde Dicle üzerinde Samarra kurulmuştur. 836. Büyük bir liman olarak Basra vardır ve sonra Kahire, Şam, Tunus, Kurtuba. Kur'an diliyle geleneksel şiirlerden başlayarak bilim ve edebiyat dili ve Hristiyanlığın Latincesi gibi bütün İslam ülkelerinin ortak dili olarak Arapça, asıl Arapça işte bu kentlerde işlenip yetkinleştirilecektir. Bizzat Arabistan'ın Arapçası ile başka yerlerde konuşulan Arapça bu dile oranla gitgide taşra ağzı olup çıkacaktır. Sadece bir dil değildir bu. Bir edebiyattır, bir düşüncedir, bir uygarlıktır. Bağdat'ta doğar ve oradan uzak diyarlara yayar aydınlığını. Daha Abbasiler iktidara gelmeden önce devlet görevlerinin sağlanmasında ciddi bir değişiklik olmuştur. 700 yılında Emevi halifesi Abdülmalik, o sıralarda danışmanı olan geleceğin kesişi Damaskoslu İyonis'i çağırtır. O günden başlayarak bütün devlet yönetiminde belgelerin Rumca yazılmasına son verdiğini söyler. Tarihçinin söylediğine göre Damaskoslu İyonis canı pek sıkkın bir halde halifenin yanından ayrılır ve yolda rastladığı Rum memurlara şöyle der. Para getiren başka bir iş arayın. Çünkü şimdiye değin yaptığınızı Tanrı elinizden almıştır. 1. Modus vivendi'nin Hristiyanlarla Müslümanlar arasında uzun süren karşılıklı bir hoşgörü döneminin sonuydu bu. Mutlak olarak yeni bir çağ başlıyordu. Dil birliği sağlanarak düşünsel alışverişe, işlere, hükümet ve yönetime gerekli bir araç yaratılmıştı. Yahudi tacirlerin senetleri İbrani harfleriyle de olsa Arapça yazılmaya başlanır. Bu dil aracından kültür sınırsız yararlar sağlayacaktır. Halife ünlü Harun el-Reşit'in oğlu Memun 813-833 yığınla yabancı özellikle Yunanca eseri Arapçaya çevirtecektir. Bu bilgilerin yayılışı da İslam parşömenden alabildiğine ucuz olan kağıdı pek erken tanıdığı için çok çabuk oldu. Kurtuba'da halife 2. el-Hakem 961-976 söylendiğine göre içinde 400 bin el yazması bulunan bir kütüphaneye sahipti. Bu rakamlar abartmalı da olsa belirtelim ki 5. Charles'in kütüphanesinin 900 el yazması bulunuyordu. Bu önemli yüzyıllar boyunca içeride de köklü değişiklikler olur. Muhammed'in dini Bizans kare yorumlarla karmaşıklaşır. Altında yeni Platonculuk yatan bir mistikle astarlanır. Bunun gibi dindeki o korkunç Şii bölünüşü bile ilk yılların Arap nitelikli İslam'ına karşı bir bakıma yabancı derinliklerden su yüzüne çıkmışa benzer. Şiiler Emevilerin öldürttüğü Halife Ali'ye bağlanırlar. İslam'da çoğunluğu ve geleneği temsil eden Sünnilere karşı çıkarlar. Haçlarından biri Irak'ta Kerbela'dır ki bugün bile binlerce mümini bir araya getirir. Ali, bir ikinci İsa, Fatma, Bakire Meryem'i hatırlatır. Ali'nin ve oğullarının ölümü İsa'nın çektiği acı gibi dile getirilir. E. F. Gautier. Böylece İslam, dinsel özüne varıncaya değin, eski Doğu ve Akdeniz uygarlıklarından öğeler alınarak, ortak bir dünyasal ve manevi potada ve ortak bir dilde yeniden üretilir. Arabistan sadece bir anıdır artık. İslam uygarlığı, belli bir bakış açısından Arap olmayan halkların kitleler halinde İslam'a girişinden sonra başlar aslında. Bir kez daha yıllanmış şarap yeni tulumlara doldurulur. 8-12. Yüzyıllar İslam'ın altın çağı. 4 ya da 5 yüzyıl boyunca İslam bütün bir eski dünyanın en parlak uygarlığı oldu. Bu altın çağ, kabaca Harun el-Reşid'in oğlu Memun'un 813-833 halifeliğinden, büyük İslam filozoflarının sonuncusu İbn-i Rüşd'ün 1198'de Merakeş'te ölümüne değin sürer. Halife Memun'un Bağdat'ta hem bir kitaplık, hem bir çeviri merkezi, hem de bir gözlem evi olan bilim evi anlamına, ünlü Darül Hikme'nin kurucusu olduğunu hatırlatmış olalım. Ne var ki, düşüncelerin ve sanatların tarihi, İslam'ın bu görkemli çağını yalnız başına açıklayamaz. Her şeyden önce yolları açan genel tarihsel bağlamdır. Bir İslam felsefesi tarihçisi Léon Gautier'in belirttiği gibi, İslam düşüncesine elverişli dönemler, genel barış ve güneş dönemleri oldu. O dönemlerin mutluluğu, aynı zamanda aydın bir mutlakiyetçi halifenin koruyuculuğuna rastlamasıydı. Doğu'da 8 ve 9. yüzyılda El Mansur'dan El Mütevekkil'e değin, Abbasi halifeleri bir yüzyıla yakın süre boyunca kesintisiz Nestori Hristiyanların gerçekleştirdikleri dev bir çevre etkinliği sayesinde eski Yunan bilim ve felsefesinin Müslüman dünyada yayılmasını destekleyip durdular. 12. yüzyılda Batı'da da durum aynıdır. Muafitlerin halifeleri gözde hekim ve filozofuyla baş başa